Ayrım 35.
Sayfa 337. Ayrıca tek bir tutkunun yönettiği hayat dar ve bilgelikle uyuşmayan yaşamdır. Burada haklı Spinoza. Sonuçta öç zarara karşı en iyi tepki değildir. Bir Hristiyan'ın söylediğini, dahası ondan da fazlasını söylemiştir bu konuda Spinoza. Onun için bütün günah bilgisizlikten doğar. Ne yaptığını bilmeyen insanlar bağışlanır. Günahın doğduğu sınırlı dünya görüşünden kaçmaya ve en ağır felaketlerde bile üzüntünün kapalı kutusuna saplanmamaya çağrılırsınız. Nedensel yolla ve doğa düzeninin parçası olarak önünüze konur bu çağrı. Gördüğümüz gibi Spinoza, nefretin sevgiyle yenilebileceğine inanmaktadır. Nefret karşılıklı olduğunda artar ve sevgiyle ortadan kalkar. Sevginin bastırdığı nefret sevgiye dönüşür. Önceden duyulan bir nefret söz konusu değilse sevgi daha büyüktür. Buna inanabilmeyi isterdim. Fakat nefret edenin, nefreti hayırlayan, reddeden kişinin etkisi altında kalması gibi ayrıl istisna bir yana bırakılırsa Spinoza'yı kabullenmek güç. Ceza görmeme karşısında şaşırma, reform etkisine sahip olabilir. Fakat kötüler güç sahibi oldukça onları kendilerinden nefret etmediğiniz konusunda temin etmenin pek yararı yoktur. Çünkü bu kişiler sözlerinizi yanlış bir gerekçeye yoracaklardır. Böylelerinin gücü direnmekten vazgeçilerek ellerinden alınamaz. Spinoza için sorun, evrenin bitimsel, nihai iyiliği konusunda bir inanca sahip olmayan insan için olduğundan daha kolaydır. Felaketleri gerçekte olduğu gibi zaman başlangıcından sonuna doğru uzanan nedenlerin birbirine bağlanmasının ürünü olarak gördüğünüzde onların evren için değil sadece kendiniz için felaket olduğunu anlarsınız. Evren söz konusu oldukça onlar uyuşmazlıklardır ancak. Bu görüşü kabul edemem. Bana göre tek tek olaylar oldukları gibidir. Bir bütün içinde erimekte farklı olmazlar. Zalimce olan her iş evrenin bir parçasıdır ebedi olarak. Daha sonra olup biten hiçbir şey o işi iyileştirmez, tersine kötüleştirir ve parçası olduğu bütüne, yani kötülüğe karşılık kötü bir iş yapana bir eksiksizlik, mükemmellik yüklemez. Yine de kişioğlunun başına gelenden daha kötüsüne katlanmak zorunda kaldığınızda ya da böyle bir şeye katlandığınızı sandığınızda Spinoza'nın bütün hakkında ya da kendi ızdırabınızdan daha geniş sorunları düşünmenizi öğütleyen ilkesi yararlıdır. İnsan yaşamının kötülük ve acı adına içerdiği her şeyle birlikte evren yaşamının sonsuz küçük bir parçası olduğunu düşünmenin huzur verdiği anlar vardır. Bir din kurmaya el vermeyebilir bu gibi düşünceler. Fakat açık bir dünyada onlar kurtuluşa yardımcı ve aşırı umutsuzlukla felce uğramaya panzehirdir. 11. konu Leibniz. Leibniz 1646-1716. Bütün dönemlerin en yüksek zekalarındandı. Fakat bir insan olarak hiç de hayranlık duyulacak biri değildi. Bir memur adayının bonservisinde sözü edilecek erdemlere sahipti gerçi. Çalışkan, ölçülü, yumuşaktı ve para işlerinde dürüsttü. Spinoza'da göze çarpan yüksek felsefi erdemlerden tümüyle yoksundu yoksa. Asıl önem taşıyan düşünceleri kendisini halk arasında tanıtacak türden değildi. Ciddi yayın yapmadı. Yayımladıkları prenslerin ve prenseslerin hoşuna gidecek şeylerdi. Sonuçta iki felsefe sistemi doğmuştur. O sistemlerden biri iyimser, sünni, kaprisli ve sağ, öbürü ise yayını hazırlayıcılar aracılığıyla çok sonra el yazmalarından ortaya çıkarılan derin, tutarlı, büyük ölçüde Spinozacı ve şaşılacak ölçüde mantıksal bir felsefedir. Yaşadığımız dünyanın olanaklı dünyaların en iyisi olduğunu keşfeden Leibniz'dir. Bradley şu acı yorumu ekler. Bu düşünceye göre dünyada her şey zorunlu olarak kötüdür. Voltaire'in Doktor Pangloss olarak alaya aldığı odur. Bu Leibniz'i bilmezlikten gelmek, tarihsel davranmamak olur. Fakat öbür Leibniz çok daha büyük felsefi öneme sahiptir. 30 yıl savaşları bitmeden Leipzig'te doğmuştu. Babası orada ahlak felsefesi profesörü olan Leibniz, hukuk öğrenimi görmüş, 20 yaşındayken Altdorf'ta hukuk doktoru unvanını almış ve orada kendisine yapılan profesörlük teklifini çok işleri bulunduğu gerekçesiyle reddetmişti. 1667'de öbür Alman prensleri gibi Fransız kralı 14. Louis korkusu içinde yaşayan Mainz başpiskoposunun hizmetine girdikten sonra onun isteğiyle Fransız kralını Almanya'yı istila etmektense Mısır'ı istila etmenin daha iyi olacağı konusunda kandırmaya çalıştı. Fakat Sanctus Louis zamanından beri kafirlere karşı kutsal savaşa girişme modasının tarihe karıştığı nezaketle anımsatıldı kendisine. Napolyon, Mısır seferinin başarısızlığa uğramasından 4 yıl sonra 1803'te Hanover'i işgal edene değin Leibniz'in tasarısı üzerine hiçbir şey bilmiyordu. 1672 yılında Leibniz, Mısır istilası tasarısıyla ilgili olarak Paris'e gitti ve daha sonraki 4 yılın büyük bir bölümünü Paris'te geçirdi. O sıralar hem felsefe hem de matematikte dünyaya önderlik eden Paris'teki ilişkileri zihinsel gelişmesi açısından büyük örnek taşımaktadır. Leibniz, sonsuz küçükler hesabını Paris'te bulmuştur. 1675-1676. Newton'un bu konuda yaptığı fakat yayınlanmamış çalışmasından habersizdi. Leibniz'in çalışması önce 1684 yılında, Newton'unki ise 1687'de basılmıştı. Öncelik konusundaki sonraki çatışma talihsiz oldu ve hiçbir tarafa not kazandırmadı. Eli sıkı olan Leibniz, Hanover Sarayı'nda evlenen bayanlara evlenme armağanı adıyla artık evlendiler diye çamaşır yıkamaktan vazgeçmemeleri türünden yararlı öğütler verirdi. Almanya'da yeni skolastik felsefeyi öğrendi. Bu felsefeden kimi şeyleri yaşamının son yıllarına değin sürdürdü. Fakat Paris'te Descartes'çılığı ve Gassendi materyalizmini tanıdı. Her ikisinin de etkisinde kaldı. Derme çatma okullar adını verdiği skolastikliği o sırada terk ettiğini söyler. Paris'te Malebranche ve Janssen'ci Arnold'la tanışmıştı. Felsefesine en son 1676'da ziyaret ettiği Spinoza büyük etki yaptı. Spinoza'nın yanında onunla sık sık tartışmak suretiyle bir ay geçirdi. Etika'nın bir bölümünü daha yazılırken gördü. Sonraları Spinoza'yı kötüleyenlere katıldı ve onunla olan ilişkilerini hayırladı. Spinoza ile sadece bir kez karşılaştığını ve onun kendisine siyasetle ilgili bazı güzel fıkralardan başka bir şey anlatmadığını söyledi. Leibniz, yaşamının geri kalanını hizmetinde geçirdiği Hanover Hanedanı ile ilişkisine 1673 yılında başlamıştı. 1680'de onların Wolfenbüttel'deki kitaplıklarında memurdu ve Brunswick tarihini yazmakla meşguldü. Öldüğünde 1005 yılına değin uzanmış olan bu yapıt 1843 yılına değin basılmamıştır. Zamanının bir bölümünü kiliselerin birleştirilmesi tasarısı üzerinde harcamıştı. Fakat bu tasarı boşa çıktı. Brunswick düklerinin Este ailesiyle ilişkileri olduğunu kanıtlamak amacıyla İtalya'ya yolculuk etti. Bütün bu hizmetlere karşın 1. George İngiltere kralı olduğu zaman Leibniz Hanover'de bırakıldı. Olayın belli başlı nedeni onun Newton'la girişmiş olduğu kavganın İngiltere aleyhine çevirmiş olmasıydı. Bununla birlikte Leibniz'in mektuplaştığı kişilere yazdığından anlaşıldığına göre Wales prensesi Newton'a karşı ondan yana çıkmıştı. Prensesin lütfuna karşı Leibniz ihmal edilmiş olarak öldü. Monadlar. Leibniz'in kamuca tanınan felsefesi Monadlar bilimiyle doğa ve Tanrı'nın ilkeleri adlı betiklerinde bulunur. Bu yapıtlarından biri Savoy Prensi ve Marlborough'un meslektaşı Eugen için yazılmıştır. Onun Tanrı bilimsel iyimserliğinin temeli Prusya Kraliçesi Charlotte için yazmış olduğu Theodiesinde ileri sürülmüştür. Açılımı bu yazılarda yapılan felsefeyle işe başlayacak, sonra onun yayınlanmadan bıraktığı daha sağlama çalışmalarına geçeceğim. Descartes ve Spinoza gibi Leibniz de felsefesini töz kavramı üzerine oturtur. Fakat tözün zihin ve madde ile ilişkisi ve sayısı açısından onlardan ayrılır. Descartes üç töz kabul ediyordu: Tanrı, zihin ve madde. Spinoza'nın gözünde töz sadece Tanrı'ydı. Descartes için uzanımdı maddenin özü. Spinoza'da uzanım ve düşünce Tanrı'nın yüklemleriydi. Leibniz uzanımın töze yüklem olamayacağını savunmuştu. Bunu savunurken uzanımın çokluk içerdiği, sadece tözler yığınına ait olduğu ilkesine dayanıyordu. Sonuç olarak Leibniz, monadlar adını verdiği sonsuz sayıda töz bulunması gerektiğine inandı. Onların her biri soyut olarak gözden geçirildiğinde fiziksel noktaların kimi özelliklerine sahip olmalıydı. Gerçekte ise her monad bir tindir, ruhtur. Doğallıkla bu uzanımı tözün yükleme olmaktan çıkarmanın doğal bir sonucu. Geri kalan olanaklı tek yüklemin düşünce olduğu anlaşılıyor. Leibniz böylece maddenin gerçekliğini hayırlayıp reddedip sonsuz tinler ailesini maddenin yerine geçirmeye yönelmiş. Descartes'i izleyenlerce geliştirilen tözlerin birbirine etki edemeyeceği öğretisi Leibniz yönünden de kabul edilmiş ve tuhaf sonuçlara götürülmüştür. Ona göre iki monat hiçbir zaman birbirlerine karşı nedensel bir ilişkiye sahip olamaz. Sahip gibi görünmeleri yanıltıcıdır. Monatlardaki güçlük. Leibniz monatlarının dışa açık olmayışı, kendi içinde bir bütün oluşu iki durumda güçlüye yol açar. 1. Cisimlerin birbirini etkiler göründüğü dinamikte, özellikle çarpışma durumunda. 2. Kavranan nesnenin kavrayan üzerine etkisi gibi görünen algı ile ilgili olarak. Dinamik güçlüğü şimdilik bir yana bırakıp sadece algı ile ilgili güçlüğü gözden geçireceğiz. Her monadın evreni yansıttığı düşünülmüş. Bu sadece evren monada etki ettiğinden değil, Tanrı'nın ona böyle bir sonucu kendiliğinden ortaya koyan bir yapı vermiş olmasından doğuyor. Bir monattaki değişme ile öbüründeki değişme arasında önceden kurulmuş karşılıklı etki görünüşü yaratan bir düzen vardır. Her biri eksiksiz, mükemmel zamanı gösterdiğinden aynı anda çalan iki saat örneğinin geliştirilmiş alanıyla karşı karşıyayız burada. Yani Leibniz'in sonsuz saati vardır. Sadece tanrısal bir düzenle birbirinden etkilendiği için değil, her biri Tanrı yönünden dakik bir mekanizmaya sahip kılınarak aynı anda çalmak üzere ayarlanmış sonsuz saatler. Tanrı'nın varlığı. Önceden kurulu düzeni garip bulanlara Leibniz, onun Tanrı varlığı konusunda ne kadar hayranlık verici bir kanıt sağlamış olduğunu göstererek savunmasına girer. İçinde kimi monatların evreni yansıtabilmeleri açısından başkalarından yüce olduğu bir sıra düzeni belirler monatlar. Tüm monatlarda algı yönünden bir dereceye değin karmaşıklık vardır. Monadın önemine göre değişen bir karmaşıklıktır bu. İnsan bedeni bütünüyle monatlardan kuruludur. Monatlardan her biri tindir, her biri ölümsüzdür. İnsan tini adlı, egemen ve bedenin bir bölümünü biçimleyen bir monat vardır. Sadece öbürlerinden daha açık algılara sahip olması anlamına değil, başka bir anlamda da egemen bu monat, sıradan koşullarda bedensel değişmeleri sağlar. Kolum devindiğinde, devininin hizmet ettiği amaç egemen monattadır. Yani sadece benim kolumu biçimleyen monatlarda değil, zihnimdedir de. Sağduyuya, istemimin kolumu denetler gibi görünmesinin nedeni budur. Duyularda görünen ve fizikte düşünülen biçimiyle uzay gerçek değildir. Fakat gerçekte bir karşılığa sahiptir. Bu karşılık dünyayı yansıttıkları görüş noktasına göre monatların üç boyutlu bir düzende sıralanmasından doğar. Her bir monat dünyayı kendine özgü bir perspektifte görür. Bu anlamda bir rahatlıkla uzaysal bir yere sahipmiş gibi söz ederiz monattan. Ayrılmazların özdeşliği. Bu biçimde konuşma hakkını kendimizde bulduğumuzda boşluk diye bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Olanaklı her nokta güncel bir monatla ve sadece bir monatla doldurulmuştur. Hiçbir iki monat birbirine tam olarak benzemez. Birbirinden fark edilmeyenlerin özdeşliği ilkesidir bu. Kendini Spinoza ile karşıt duruma geçirerek Leibniz, sisteminin el verdiği özgür istemden daha çoğunu işin içine katmıştır. Bir, yeter neden ilkesi vardır onun. Bu ilkeye göre hiçbir şey nedensiz çıkmaz ortaya. özgür yapıcıları ele aldığımızda onların eylemleri için gerekim bulunmaksızın eğilim gösterdiklerini fark ederiz. Yapılan her işin gerekçesi mutlaka vardır. Fakat eylemin yeterli nedeni hiçbir mantıksal zorunluluğa sahip değildir. Leibniz hiç değilse halkın anlayacağı biçimde yazarken böyle konuşmaktadır. Göreceğimiz gibi onun kendine sakladığı başka bir öğreti de vardı. Onu kendine saklamıştı. Çünkü Arnold böyle bir öğretinin dehşet verici olduğunu düşünmüştü. Tanrı'nın eylemleri de aynı tür özgürlüğe sahiptir. Daima en iyi olana doğru devinir o. Böyle yapmak için herhangi bir mantıksal zorlama karşısında değildir. Leibniz, Tanrı'nın mantık yasalarına aykırı iş yapamayacağı, ancak mantıksal açıdan mümkün olanı buyurabileceği ve bunun Tanrı'ya büyük bir seçme eylemi kazandırdığı konusunda Aquinas'la Thomas'la uyuşur. Leibniz, Tanrı'nın varlığı konusundaki metafizik kanıtlara son biçimlerini vermiştir. Aristoteles'le, dahası Platon'la başlayan skolastiklerce biçimlenen uzun bir tarihi vardır bu kanıtların. Ontolojik olanını Sanctus Anselmus bulmuştur. Bu Sanctus Thomas yönünden hayırlanmışsa da Descartes'ta canlanmış, mantıksal becerisi yüksek olan Leibniz'ce daha iyi dile getirilmiştir. Onu Leibniz konusunda ele almak istememin nedeni budur. Metafizik kanıtları ayrıntılı biçimde ele almadan önce modern tanrı bilimcilerin artık bunlara dayanmadığını belirtmek yerinde olur. Orta Çağ tanrı bilimi Grek zekasının türevidir. Eski Ant'ın, Ahde Ati'nin tanrısı bir güç tanrısıdır. Yeni Ant'ın tanrısı ise sevgi tanrısı. Aristoteles'ten Calvin'e değin kişilerin zekaya hitap eden tanrısı. Tanrı bilimcilerin tanrısının varlığı, evrenin anlaşılmasında kanıtsal güçlükler yaratacak düğümleri çözer. Bu tanrı olmasaydı, evrenin anlaşılmasında kanıtsal güçlükler yaratacak kimi güçlükler çözülmeden kalacaktı. Bir geometri önermesi kanıtlar gibi usa vurmayla varılan tanrı kavramı, İncil'dekine benzer bir tanrı kavramına yaklaşan Rousseau'yu doyurmadı. Modern tanrı bilimciler, özellikle protestan olanlar daha çok bu açıdan Rousseau'yu izledi. Filozoflar daha tutucuydu. Hegel, Lotz ve Bradley de metafizik türdeki kanıtlar varlığını sürdürür. Kant'ın ilk ve son kez ortadan kaldırdığını ileri sürdüğü bu kanıtlar yine de yaşamıştır. Leibniz'in tanrının varlığı hakkındaki kanıtı dörttür. 1. Ontolojik kanıt, 2. Kozmolojik kanıt, 3. Bitimsiz, ebedi doğruluklardan türetilen kanıt, 4. Daha önce kurulan düzenden türetilen kanıt. Bu kanıt, tasarlama kanıtı ya da Kant'ın deyimiyle psikoteolojik kanıt yönünden genelleştirilebilir. Sözünü ettiğimiz kanıtları sırayla gözden geçireceğiz. Ontolojik kanıt. Ontolojik kanıt, varlıkla öz arasındaki ayrıma dayanır. Bir yandan sıradan bir kişi ya da şeyin var olduğu, öte yandan onun özünü yapan niteliklere sahip bulunduğu düşünülür. Hamlet'in kendisi yaşamamışsa da belli bir öze sahiptir. Melankoliktir, kararsızdır, zekidir ve bunun gibi. Bir kişiyi tanıtladığımızda, tasvir ettiğimizde onun gerçek mi, hayal mi olduğu sorusu tanıtı nedenli ince noktalara uzanırsa uzansın açıkta kalır. Skolastik dilde bu, sınırlı tözlerin özünün varlıklarını içermediği söylenerek dile getirilir. Sanctus Anselmus, en eksiksiz varlık olarak tanımlanan Tanrı için her türlü eksiksizliğe sahip başka bir varlığın var olmasının var olmamasından daha iyi olduğu temeline dayanarak özün varlığı içermediğini savunur. Bundan da o varlığın var olmaması durumunda olanaklı en iyi varlık olamayacağı sonucu çıkar. Leibniz bu kanıtı ne kabul eder ne de hayırlar reddeder. Ona göre bu kanıtı böyle tanımlanan bir tanrının olanağına değgin kanıtlama dair ispat eklenmelidir. Tanrının varlığı üzerine kanıt da hazırlamış Lahey'deyken Spinoza'ya göstermiştir. Bu kanıtlama Tanrı'yı en eksiksiz mükemmel varlık yani bütün eksiksizlerin konusu gibi ele alınıp olumlu ve mutlak olan anlattığını herhangi bir sınıra bağlamaksızın anlatan basit bir nitelik olarak tanımlanır. Leibniz yukarıda tanımlanan biçimde eksiksizlikle eksiksizliğin uyuşmaz olduğunu kolayca kanıtlar. Sonra şu sonuca varır. Böylece bütün eksiksizliklerin konusu olan ya da en eksiksiz bir varlık vardı ya da kavranabilir. Buradan Tanrı'nın var olduğu, varlık da eksiksizlikler arasında olduğu için Tanrı'nın eksiksiz olduğu anlaşılır. Kant bu kanıtı varlığın yüklem olmadığını savunarak karşılamıştır. Başka bir hayırlama reddetmede benim modern düşünceye pek ikna edici görünmeyen kanıtlar kuramımdan doğar. Ancak onun yanlış olduğunu ileri sürmek, yanlışlığın nerede bulunduğunu kesin olarak ortaya çıkarmaktan daha kolaydır. Kozmolojik kanıt. Kozmolojik kanıt, teolojik kanıttan daha usa akla yakındır. Aristoteles'in devinmesiz devingen kanıtından türeyen ilk neden kanıtının bir biçimidir. İlk neden kanıtı basittir. Sonlu her şeyin bir nedene sahip olduğunu, bu nedenin de bir nedene sahip olduğunu ve bunun gibi ileri sürer. Önceki nedenler dizisinin sonsuz olamayacağı ve dizideki ilk terimin bir nedene sahip bulunmadığı savunulur. Çünkü dizideki ilk terim bir nedene sahip olursa zaten ilk terim olmayacaktır. Böylece her şeyin nedeni olan kendisi nedensiz bir varlık vardır, o da Tanrı'dır. Leibniz'de kanıt biraz değişik bir biçim alır. O, dünyadaki her şeyin zorunsuz olduğunu, varlıkların mantıksal bir nedeni bulunmadığını, yani onların var olmamalarının da mantıksal açıdan olanaklı bulunduğunu söyler. Bu sadece tek tek nesne hakkında değil, bütün evren hakkında da doğrudur. Evrenin daima var olduğunu varsaysak bile, onun içinde neden var olduğunu gösteren hiçbir şey yoktur. Leibniz felsefesine göre her şeyin bir yeter nedeni olmalı. Evrenin de bütün olarak kendisi dışında bir yeter nedeni bulunmalıdır. İşte o yeter neden Tanrı'dır. Fakat bu kanıt, salt ilk neden kanıtından iyidir ve onun kadar kolaylıkla hayırlanamaz, reddedilemez. İlk neden kanıtı, her dizinin bir ilk terime sahip olması gerektiği sanısına, assumption, dayanır. Bu yanlıştır. Söz gelimi, özel kesirler dizisinin ilk terimi yoktur. Leibniz kanıtı, evrenin zaman içinde bir başlangıcı olması gerektiği görünüşüne dayanmayan yeter neden ilkesini kabul ettiğimizde geçerlidir. Bu ilke hayırlanırsa çöker. Leibniz'in yeter neden ilkesinden asıl ereklediği, kastettiği tartışmalıdır. Couturat'a göre o, her doğru önerme analitiktir. Yani her doğru önermenin çelişiği çelişkilidir demek istemiştir. Leibniz'in yayımlamadığı yazılarca desteklenen bu yorum doğruysa gizli esoterik öğretiden kaynaklanır. Leibniz yayınlanmış çalışmalarında zorunlu ve zorunsuz önermeler arasında bir ayrım bulunduğunu, sadece zorunlu önermelerin mantık yasalarından çıktığını, varlığı ileri süren bütün önermelerin zorunsuzluğunu savunur. Bunun tek ayrılı istisnası Tanrı'dır. Tanrı zorunluluklar varsa dünyayı mantıksal olarak yaratmak zorunda değildir. Tanrı'nın kayrası, lütfu, onu dünyayı yaratmaya iten bir neden olmuştur. Fakat bu zorlayıcı bir neden değildir. Kant bu kanıtın ontolojik kanıta dayandığını söylemekte haklıdır. Eğer dünyanın varlığı sadece zorunlu bir varlığın varlığıyla açıklanıyorsa, özü varoluşunu içeren bir varlık olmalıdır. Çünkü zorunlu bir varlıkla ereklenen, kastedilen budur. Fakat özü varlığını içeren bir varlık olacaksa, akıl böyle bir varlığı deneyime başvurmaksızın tanıyabilir. Hiç değilse Leibniz'in görüşü budur. Kozmolojik kanıtın ontolojik kanıta karşıt olarak görüşteki usa, akla uygunluğu böylece aldatıcıdır. Bitimsiz doğruluklardan türetilen kanıt. Ebedi doğruluklardan gelen kanıtın kesinlikle dile getirilmesi güçtür. Onun önce kaba çizgilerle dile getirilmesi, sonra bütün görüntülerinin verilmesi yerinde olacaktır.